Bayram 7, sayfa 61. Anthony akşam yemeğine hazırlanırken zengin kişilerin hayatlarını nedense her zaman derinlemesine incelemek istediğini düşündü. Belki de merak ettiği şey, fikirleriyle nadiren ters düşülen bu adamların doğasındaki kendine güvendi. En bayağı fikirleri bile herkes tarafından ciddiye alındığı için büyük bir kibir duyuyorlardı. Lawrence Sterling ilk başta beklediği kadar saldırgan değildi. Kibar bir adamdı ve düşünerek yanıt veriyordu. Ayrıca çalışanlarına dair ilerici fikirleri vardı. Ama zaman geçtikçe Anthony onun ne kadar kontrolcü bir adam olduğunu görmeye başladı. İnsanlardan ricayla değil, emirle bilgi alıyordu. Kendi çevresi dışında olup bitenlerle ilgilendiği söylenemezdi. Başka biri olmaya çalışmayacak kadar sıkıcı, zengin ve başarılıydı. Anthony, ceketini fırçalarken neden akşam yemeği davetini kabul ettiğini düşündü. Sterling, röportajın sonunda onu davet edince hazırlıksız kalmış, Antibes'te kimseyi tanımadığını ve otelde bir şeyler atıştırmak dışında bir planı olmadığını itiraf etmişti. Daha sonra Sterling'in onu davet etmesindeki asıl amacın hakkında övgü dolu şeyler yazması olabileceğinden kuşkulanmıştı. İsteksizce de olsa daveti kabul ettiğinde Sterling saat 7.30'da onu Hotel Cap'ten alması için şoförüne talimat vermişti. Evi bulamazsın, gözlerden uzak bir yerde. Şüphesiz diye düşündü Anthony. Sterling insanlarla sürekli etkileşimde bulunacak birine benzemiyordu. Kapı görevlisi dışarıda bekleyen limuzini görür görmez harekete geçmişti. Kapıyı açmaya koşmuş, yüzüne de Anthony'nin geldiğinden beri hiç görmediği bir tebessüm takınmıştı. Anthony onu görmezden geldi. Şoförü selamlayıp ön yolcu koltuğuna oturdu. Sonradan tahmin ettiğine göre bu şoförü biraz rahatsız etmişti ama arka koltuğa otursa kendini bir sahtekar gibi hissederdi. Araba biberiye ve kekik kokulu kıyı şeridinde ilerlerken Anthony Akdeniz rüzgarını teninde hissetmek için camını açtı. Gözlerinin önüne serilen mor renkli dağları inceliyordu. Afrika'da daha egzotik manzaralar görmeye alıştığı için Avrupa'nın güzelliklerini unutmuştu. Şoförle üstün körü bir sohbet başlattı. Ona çevreyi, başka kimlerin şoförlüğünü yaptığını, ülkenin bu kısmında sıradan bir insan olarak yaşamanın nasıl bir duygu olduğunu sordu. Bunları sormamak elinde değildi. Çünkü bilgi her şeydi. Güçlü adamların hizmetçilerinden ve şoförlerinden bugüne dek çok bilgi almıştı. Bay Sterling iyi bir patron mudur diye sordu. Şoför gözlerini ona çevirdiğinde artık eskisi kadar rahat görünmüyordu. Adam konunun kapanmasını istercesine öyledir dedi. Anthony bunu duyduğuma sevindim diye yanıtladı ve beyaz renkli kocaman eve vardıklarında ona yüklü bir bahşiş verdi. Arabanın arka taraftaki garaja doğru gözden kaybolmasını izlerken içinde belli belirsiz bir arzu uyandı. Sessiz, sakin kişiliğiyle Rivieralı sıkıcı zengin bir adamla nazikçe sohbet etmektense şoförle bir sandviç paylaşıp kağıt oynamayı tercih ederdi. 18. yüzyıldan kalma ev beklediği gibi büyük ve kusursuzdu. Sayısız çalışanın itinalı bakımı altındaydı. Araç yolu genişti ve çok iyi düzenlenmişti. Hiçbir yabani otun yüzeye çıkmaya cesaret edemeyeceği kaldırım taşları vardı. Zarif pencereler boyalı pancurların arasından ışıl ışıl parlıyordu. Geniş taş basamaklar ziyaretçileri, diğer konukların konuşmalarıyla yankılanan ve kocaman çiçek aranjmanların göze çarptığı büyük bir koridora yönlendiriyordu. Anthony gün boyu güneş ışığına maruz kalan taşların sıcaklığını hissederek basamakları ağır ağır çıktı. Yemekte 7 konuk daha vardı. Sterling'lerin Londra'dan arkadaşları olan Moncrief'ler de gelmişti. Kadın sorgulayan bakışlarını açıkça Anthony'nin üzerine dikmişti. Gözlerinde ağır bir makyaj yapıp yüzünden haylaz bir ifadeyi eksik etmeyen kızı ve karısıyla birlikte belediye başkanı Lafayette ve yan villada yaşayan Demarcia çifti de masadaydı. Sterling'in karısı Grace Kelly'ye benzeyen bir tarzı olan hoş bir sarışındı. Hayatları boyunca görünüşleriyle dikkatleri üzerlerine çeken bu tür kadınların pek de ilgi çekici yanları olmazdı. Anthony, Bayan Moncrief'in yanına oturmayı ümit etti. Onu sorguya çekecek olmasına aldırmıyordu. Onunla tartışabilirdi. Yaşlı Fransız kadın onu inceleyerek, ''Gazetede mi çalışıyorsunuz Bay O'Hare?'' dedi. ''Evet, İngiltere'de.'' Uşak, elinde bir tepsi dolusu içkiyle geldi. Anthony, ''Alkolsüz bir şey var mı? Mesela soda gibi.'' deyince başını sallayıp gözden kayboldu. ''Hangisi?'' ''Nation.'' Kadın, şaşkın bir ifadeyle ''Nation'' diye tekrarladı. ''Daha önce hiç duymadım.'' ''The Times'ı duymuştum.'' ''En iyi gazete o, değil mi?'' ''Genelde öyle düşünülüyor.'' Anthony o an, ''Yemekler güzel olsun hiç değilse.'' diye düşündü. Uşak elinde buzlu soda bardağıyla geri döndü. Anthony bakışlarını diğerlerinin içtiği kokteylden başka yöne çevirdi. Okuldan kalma Fransızcasıyla belediye başkanının kızına yönelttiği soruya etkileyici bir Fransız aksanıyla İngilizce yanıt aldı. Belediye başkanının çatık kaşlarını fark ederken kız çok genç diye düşündü. Nihayet oturduklarında kendini Yvonne Moncrief'in yanı başında bulduğuna sevinmişti. Nazik ve eğlenceli bir kadındı. Anthony'ye karşı da ilgisizdi. Lanet olası mutlu evlilikler. Sol yanındaki Jennifer Sterling de sohbete dalmıştı. ''Burada çok kalacak mısınız Bay O'Hare?'' Francis Moncrief, fiziksel yönden karısıyla uyumlu, uzun boylu, zayıf bir adamdı. ''Hayır, daha çok Londra'da mı çalışıyorsunuz?'' ''Hayır, Londra ile ilgili pek haber yapmam.'' ''Gazetenin ekonomi kısmında değil misiniz?'' ''Ben dış haberler muhabiriyim. Yabancı ülkelerde yaşanan sıkıntıları yazıyorum.'' Moncrief, ''Mesela Derry'nin sebep olduklarını mı?'' diye güldü. ''Ne konuda yazıyorsunuz?'' ''Ah, savaş, kıtlık, hastalıklar, eğlenceli konular yani.'' ''Saydıklarının hiçbiri bana eğlenceli gelmedi.'' Yaşlı Fransız kadın şarabını yudumluyordu. ''Geçen yıl Kongo'daki krizi yazmıştım.'' Lawrence Sterling, ''Kongo'nun başbakanı Lumumba tam bir baş belası.'' diye araya girdi. ''Belçikalılar da onlar olmazsa ülkenin hiçbir işe yaramayacağını düşünmekle aptallık ediyor.'' ''Afrikalılar sorunlarını kendi başlarına çözemezler mi sizce?'' Lumumba, kısa bir süre öncesine kadar çıplak ayaklı bir postacıydı. Kongo'da bir tane bile eğitim almış siyahi yok. Lawrence bir sigara yakıp dumanını üfledi. ''Belçikalılar giderse bankaları ya da hastaneleri nasıl ayakta tutacaklar? Her yer savaş alanına döner. Benim madenlerim Rodezya ve Kongo sınırında. Şimdiden ekstra bir güvenlik önlemi almış durumdayım. Kongo'ya artık güvenemeyeceğim için önlemleri daha çok Rodezya tarafına kaydırdım.'' Kısa bir sessizlik oldu. Anthony'nin çenesindeki bir kas seyirmeye başlamıştı. Sterling pürosuna vurdu. ''Evet Bay O'Hare, siz Kongo'nun hangi bölgesinde bulundunuz?'' ''Daha çok Leopoldville'de, bir de Brazzaville'de. O halde Kongo ordusunun kontrol edilemeyeceğini öğrenmiş olmalısınız. Ben bağımsızlığın bütün ülkeler açısından bir deneme süreci olduğuna inanıyorum. Por General Janssens'in dış ilişkilere önem vermesi sayesinde daha fazla hayat kurtuldu.'' Sterling, püro dumanının arasından ona bakıyordu. Anthony yine değerlendirmeye tabi tutulduğunu hissetti. ''O halde siz de Lumumba'dan yanasınız. Bir liberal olduğunuzu söyleyebilir miyiz?'' Tebessümü buz gibiydi. Şartlar birçok Afrikalı açısından bundan daha kötü olamazdı. ''O halde sizinle bu noktada ters düşüyoruz,'' dedi Sterling. ''Ben özgürlüğün bazı insanlar için tehlikeli bir hediye olabileceğine inanıyorum.'' O da sessizliğe gömüldü. Uzakta bir motosiklet bir tepeyi tırmanıyordu. Bayan Lafayette kaygılı bir şekilde elini saçına götürdü. Jennifer Sterling mendilini dikkatle kucağına yayarken, ''Şey, ben bu konuda bir şey bildiğimi söyleyemem,'' dedi. ''Çok kaygı verici,'' diye ona katıldı Yvonne Moncrief. ''Bazı sabahlar gazetelere bile bakamıyorum. Francis, spor ve Londra haberlerini okuyor. Ben de dergilerime sarılıyorum. Çoğu zaman haberleri okumadan geçiyoruz. Moncrief, karım Vogue'un sayfalarında olmayan hiçbir şeyi haberden saymaz dedi. Gerginlik biraz yatışmıştı. Sohbet yeniden başlamış. Garsonlar bardakları yeniden doldurmuştu. Erkekler borsadaki ve Riviera'daki gelişmelerden konuşuyordu. Yaşlı çiftin düzeyi düşürdükleri için yakındıkları kampçı akını, sonu gelmez inşaatlar ve İngiliz bridge kulübüne yeni katılanların bayağılığı. Aslında kaygılanmak yersiz dedi Moncrief. Monte Carlo kıyısındaki kulübeler bu yıl haftada 50 sterline kiralanıyor. Butlins 2 tarzını benimseyenlerin bu parayı ödeyeceğini sanmam. Dipnot 2. Butlins, İngiltere'de geniş bir alanı kaplayan kamp bölgesi. Duyduğuma göre Elsa Maxwell insanların ayaklarını rahatsız etmesin diye plajda çakılların üzerine sünger döşenmesini önermiş. Anthony kısık sesle, "Bu bölgede insan gerçekten de zorluklarla karşılaşıyor," dedi. Gitmek istiyordu ama yemeğin şu aşamasında bunu yapması mümkün değildi. Kendini bulunduğu yerden çok uzakta hissediyordu. Sanki bir paralel evrene fırlatılmıştı. Böyle bir hayatı yaşarken Afrika'daki dehşeti ve karmaşayı nasıl kanıksayabilirlerdi ki? Bir an tereddüt etse de şarap almak için garsona işaret etti. Masadaki kimse bunu fark etmemiş gibiydi. "Demek kocam hakkında fevkalade şeyler yazacaksınız, Bayan Sterling." Anthony'nin manşetine bakıyordu. Taze balıklardan oluşan ikinci servis tabağı önüne konduğunda kadın ona dönmüştü. Anthony peçetesini düzeltti. "Bilemiyorum. Öyle mi yazmalıyım? Fevkalade biri midir?" Arkadaşımız Bay Moncrief'e göre ticari işlerde tam bir liderdir. Fabrikaları mümkün olan en yüksek standartlardadır. İş hacmi de her yıl biraz daha artıyor. Aslında onu sormak istememiştim. Öyle mi? Onun gerçekten de fevkalade biri olup olmadığını öğrenmek istiyorum. Anthony biraz sivri dilli olduğunun farkındaydı ama alkol onu kendine getirmişti ve teni karıncalanıyordu. "Bunu bana sormamalısınız Bay O'Hare. Bu tür konularda bir eşin tarafsız olması beklenemez. Bence bir eşten daha tarafsız olabilecek birini bulmak zordur. Lütfen devam edin. Benim karım daha birkaç haftalık evliyken kusurlarımı keşfetmiş ve onların üzerine gitmişti. Karınız çok zalim birine benziyor. Bunları bir de onun ağzından dinlemeyi çok isterdim. Aslında son derece zeki bir kadın." Anthony, Jennifer Sterling'in koca bir karidesi ağzına atmasını izledi. "Gerçekten mi?" "Evet. Yıllar önce beni terk edecek kadar akıllı bir kadındı." Jennifer ona mayonezi uzattı. Ama Anthony almayınca Jennifer koca bir kaşık dolusu mayonezi kendi tabağının kenarına koydu. "Bu sizin yeterince iyi biri olmadığınız anlamına mı geliyor Bay O'Hare?" "Evlilik konusunda mı?" "Hayır, sanmıyorum. Ayrıca lütfen bana Anthony deyin." Sanki bu sayede onların yapmacık ve kibirli usluplarını düzeltebilirmiş gibi hissetmişti. "O halde eminim kocamla çok iyi anlaşacaksın Anthony. O da kendine benzer bir bakış açısıyla yaklaşır." Jennifer önce kocasına sonra tekrar Anthony'ye baktı. Ve sandığı kadar sıkıcı biri olmadığını kanıtlarcasına bir süre gözlerini ondan ayırmadı. Mantarlı ve kremalı Rosso'dan oluşan ana yemek boyunca eski soyadı Verinder olan Jennifer Sterling'in 4 yıldır evli olduğunu öğrendi. Kocası maden ocaklarına sayısız yolculuk yaparken o genellikle Londra'da kalıyordu. Riviera'ya kış aylarında, yazın bir kısmında ve Londra sosyetesinin sıkıcı bir hal aldığı tatil dönemlerinde gidiyorlardı. Jennifer Sterling, belediye başkanının karısına bakarken, "Burası biraz boğucu bir yer," dedi. "Sürekli kapalı bir fanusun içinde yaşamak istemezsiniz." Evet, Jennifer Sterling ona zengin bir adamın şımarık karısı olarak damgalanmasına sebep olacak şeyler anlatıyordu. Ama Anthony bir şeyin daha farkına varmıştı. Jennifer Sterling muhtemelen biraz ihmal ediliyordu. Bulunduğu konumun gerektirdiğinden daha zeki olduğu belliydi ve 1-2 yıl içinde bu durumun onu nasıl etkileyebileceğini kestiremiyordu. Şimdilik Gözlerindeki hüzün kendini tanıdığını gösteriyordu. Bitmek bilmeyen ve aynı zamanda anlamsız bir sosyal karmaşanın içinde kalmıştı. Çocukları yoktu. Jennifer Sterling çocuk sahibi olmak için iki kişinin aynı ülkede olması gerektiğini iddia ediyordu. Bunu söylerken Anthony ona bir imada bulunduğundan şüphelendi. Ama art niyet yoktu ve hayal kırıklığını yansıtmaktansa eğleniyormuş gibi bir hali vardı. ''Senin çocuğun var mı Anthony?'' diye sordu. ''Bir çocuğum var ama ondan uzağım. Onu ayartmamam için elinden geleni yapan eski karımla birlikte yaşıyor.'' Anthony bunu söyler söylemez sarhoş olduğunu anladı. Ayıkken asla oğlundan bahsetmezdi. Bu kez Jennifer'ın tebessümünün arkasında ona acıyıp acımamaya karar vermeye çalışan ciddi bir ifade vardı. İçinden ''Bana acıma'' diye yalvardı. Utancını gizlemek için kendine bir kadeh şarap daha doldurdu. Ama sorun yok, oğlum. Belediye başkanının kızı Mariette masanın karşısından ''Onu nasıl ayartabilirsiniz ki Bay O'Hare?'' diye sordu. Anthony, ''Aslına bakarsanız ayartılmaya açık olan kişi benim matmazel'' dedi. Bay Sterling hakkında methedici bir profil yazmaya çoktan karar vermiş olmasam, bu masadaki yemek ve arkadaşlık sayesinde ikna edilmeye çalışıldığımı düşünürdüm. Biraz duraksadıktan sonra, ''Peki ya sizi kolay kolay ayartabilirler mi Bayan Moncrief?'' diye sordu. Onun bu soruyu yöneltebileceği en güvenli kişi olduğuna karar vermiştim. ''Aa çok kolay, birinin beni ayartmak için çok uğraşması gerekmez.'' Kocası, ''Çok saçma.'' dedi. ''Seni ayartmak için aylarca uğraşmıştım. Şey, senin beni elde etmen gerekiyordu hayatım. Görüntü ve cazibe bakımından tam bir fiyaskoydu.'' Kocasına bir öpücük gönderdi. ''Ama Jenny'yi ayartmak kolay değildir. Sizce de etrafına güzellik saçmıyor mu?'' ''Hakkı verildikten sonra yeryüzünde ayartılmayacak tek bir canlı yoktur.'' dedi Moncrief. ''Tatlı Jenny bile ayartılır.'' Jennifer, dudaklarının kenarlarında muzip bir kıpırdı belirirken, ''Hayır Francis, etrafına en çok güzellik saçan Bay Lafayette'dir.'' dedi. Uçarı bir hali vardı. Ne de olsa Fransız politikacılar arasında ayartma gibi bir şey söz konusu değildir. Lawrence Sterling, ''Tatlım, Fransız politikası üzerine konuşacak donanıma sahip olduğunu sanmıyorum.'' diye araya girdi. Anthony, kadının yanaklarının hafifçe kızardığını fark etti. ''Ben yalnızca diyordum ki kocası tatlılıkla. Söyleme daha iyi.'' dedi. Jennifer gözlerini kırpıştırıp tabağına baktı. Kısa bir sessizlik oldu. Lafayette, Jennifer'a ''Sanırım haklısınız madam.'' dedi ve bardağını masaya bıraktı. ''Ama belediye binasındaki rakibimin nasıl bir alçak olduğunu size anlatabilirim.'' Hafif bir kahkaha masaya dalga dalga yayıldı. Mariette ayağını masanın altından Anthony'nin ayağına dayamıştı. Diğer yanındaki Jennifer Sterling ise sessizce hizmetçilerine tabakları toplamaları için talimat veriyordu. Demarcy'nin yanındaki Moncrief'ler de sohbete dalmıştı. ''Tanrım!'' diye düşündü Anthony. ''Bu insanların arasında ne işim var benim? Bu benim dünyam değil.'' Lawrence Sterling komşusuyla çarpıcı bir sohbete dalmıştı. ''Aptal!'' diye düşündü Anthony. Gerçekten de ailesini kaybetmiş, kariyerini de kaybetmek üzere olan beş parasız biri olarak bu tanıma uyuyordu. Oğlundan bahsetmek, Jennifer Sterling'in ona acımasına neden olmuş ve içki de moralini bozmak için ona sanki komplo hazırlamıştı. Bu durumda yapabileceği bir tek şey vardı. Biraz daha şarap için hizmetçiye işaret etti. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı. Hotel Cup, HOTELCAP, Moncrief, MONCRIEFF, Lafayette, LAFLAFAYETTE, Demarcy, DEMARCIER, Grace Kelly, GRACEKELLY, The Times, THETIMES, Lumumba, Lumumba, Leopoldville, L-E-O-P-O-L-D-V-I-L-L-E. Brazzaville. B-R-A-Z-Z-A-V-I-L-L-E. Vog. V-O-G-U-E. Butlins. B-U-T-L-I-N-S. Elsa Maxwell. E-L-S-A. M-A-X-W-E-L-L. Mariet. M-A-R-I-E-T-T-E. Jenny. J-E-N-N-Y.